Ayrım 3.
Sayfa 26. Varlığımı istediği zaman algılaması, söylenecek bir şey olmadığı zaman algılamaması, sanki evin içinde sürekli birbirimizin yanından geçmiyormuşuz gibi, sanki günlük hayatımız içerisinde birbirimizi görmezlikten, duymazlıktan gelmemiz olasıymış gibi. O zaman bana öyle geliyor ki Malina huzurlu, çünkü ben onun için çok önemsiz, artık çok bilinen bir benim, beni bir çöp gibi, varlığı gereksiz bir yaratıkmışım gibi fırlatıp atmış, sanki yalnızca onun kaburga kemiğinden yaratılmışım ve başlangıçtan bu yana onun için gerekli değilim. Ama aynı zamanda da varlığı gerekli olan karanlık bir tarihim. Onun tarihine eşlik eden, o tarihi tamamlamak isteyen ama onun kendi gölgesiz tarihinden ayırdığı ve araya sınır koyduğu bir tarih. Bundan ötürü de yalnız benim onunla açığa kavuşturmam gereken bir şey var. Ve her şeyden önce ben kendimi yalnızca onun önünde açığa kavuşturmak zorundayım. Bunu yalnızca onun önünde yapabilirim. Onun açığa kavuşturmak zorunda olduğu hiçbir şey yok. Hayır, onun yok. Holde etrafı düzeltiyorum, kapının yakınında olmak istiyorum çünkü neredeyse gelecek, anahtar kapıda dönüyor, bana çarpmasın diye birkaç adım geri çekiliyorum, kapıyı kapatıyor ve ikimiz aynı anda, ikimiz de sevecen iyi akşamlar diyoruz birbirimize ve birlikte koridorda ilerlerken ben bir şey daha söylüyorum. Anlatmak zorundayım, anlatacağım. Artık beni anılardan rahatsız eden hiçbir şey yok. Peki diyor Malina şaşırmaksızın. Ben oturma odasına giriyorum, o arkaya doğru yürümesini sürdürüyor çünkü onun odası en sondaki oda. Anlatmak zorundayım ve anlatacağım diye kendi kendime yüksek sesle yineliyorum. Çünkü Malina sormuyorsa ve başkaca bir şey öğrenmek istemiyorsa o zaman her şey yolunda demektir, rahatlayabilirim. Ama anımsama dendiğinde belleğim yalnızca alışılmış anıları, geride kalmış, eskitilmiş, terk edilmiş şeyleri dile getiriyorsa eğer, o zaman içinde artık beni hiçbir şeyin rahatsız etmemesi gereken bir anılar dağarcığından henüz uzağım, hem de çok uzağım demektir. Örneğin bir kentin neden başka herhangi bir yerde değil de orada doğmuş olduğumu anlamaksızın, içinde doğduğum bir kentin beni rahatsız eden yanı ne olabilir? Anımsamak zorunda mıyım orayı? Turizm ve Tanıtma Bürosu en önemli konularda bilgi veriyor. Bazı konular büronun yetki alanının dışında kalıyor. Gel gelelim, ben de yetkili değilim ama erkeğin yürekliliği ile kadının sadakatinin nerede birleştiğini ve ulusal marşımızdaki Glockner'in buzul tarlalarının nerede parladığını orada, okulda öğrenmiş olmalıyım. Kentimizin en büyük evladı olduğu, adını taşıyan sokakla da kanıtlanan Thomas Koşat, Verlassen, Verlassen, Verlassen bin iyi, ben terk edilmiş, evet terk edilmiş biriyim adlı şarkının bestecisidir. Bismarck okulunda önceden bildiğim çarpım cetvelini bir kez daha öğrenmek zorunda kaldım. Benediktin tarikatının okulunda din derslerine başka sınıftan bir kızla birlikte hep öğleden sonraları giderdim. Çünkü ötekilerin hepsinin, yani Katoliklerin dinlerini öğrendikleri saatler sabahtı. Bu derslere gittim ama Protestan cemaatine kabul törenimi hiç yaptırmadım. Bu nedenle de hep özgürdüm. Söylediklerine göre papazın genç yardımcısı savaşta başından vurularak ölmüş. Yaşlı baş papaz sert bir adamdı, bıyıklıydı ve soru sormayı olgunlaşmamış oluşum belirtisi sayardı. Ursilinler tarikatının lisesinin şimdi kapalı bir kapısı var ve ben o kapıyı bir kez daha zorladım. Giriş sınavının ardından Cafe Musil'de bana belki de pasta verilmedi ama ben verilmiş olsun istiyorum ve kendimi küçük bir çatalla o pastayı bölerken görüyorum. Belki de pasta bana ancak birkaç yıl sonra verilmiştir. Wörther Gölü'nün kıyı yolunun başlangıcında buharlı gemi iskelesinin biraz uzağında ilk kez öpüldüm ama ben yüzüme yaklaşmakta olan bir yüze göremiyorum artık. O yabancı erkeğin adı da gölün çamurunda yitip gitmiş olmalı. Yalnızca o yabancıya verdiğim yiyecek karnelerini biraz anımsıyorum ama Yabancı erkek ertesi gün artık buharlı gemi iskelesine geri dönmedi. Çünkü kentin en güzel kadını tarafından Viyana sokağından başında büyük bir şapkayla geçen adı da gerçekten Wanda olan kadın tarafından davet edilmişti. Bir defasında Vague alanına kadar kadının peşinden gittim. Şapkam yoktu, parfüm sürmemiştim. Yürüyüşümde 35 yaşındaki bir kadının kendinden emin yürüyüşü değildi. Yabancı erkek belki de kaçmaktaydı. Ya da aldığı yiyecek karnelerini sigarayla değiştirmek, bunları da o yetişkin ve güzel kadınla içmek istiyordu. Ne var ki o sıralarda ben artık 19 yaşındaydım. Yoksa anlatacağım olay başıma geldiği zamanki gibi sırtında okul çantası bulunan 6 yaşında bir kız çocuğu değildim. Küçük Kılan Köprüsü'nün büyütülmüş bir görüntüsü, göl kıyısının akşam manzarası değil, yalnızca öğlen güneşinin aydınlattığı bu köprü ve iki küçük erkek çocuğu, onların da sırt çantaları var ve içlerinden büyüğü, benden en az 2 yaş büyük olanı, "Hey sen, gel buraya, bak sana bir şey vereceğim," diye seslendi. Sözcükleri unutmadım, erkek çocuğunun yüzünü de. Bana yönelmiş ilk önemli çağrı, ilk çılgın sevincim, durup kalışım, çekingenliğim ve bu köprüde bir başka insana doğru attığım ilk adım. Bunun hemen ardından da yüzüme inen sert bir tokadın sesi. Al bakalım. Bu yüzüme atılan ilk tokattı ve bir başkasının insanlara vurmaktan tüm benliğiyle tatmin oluşunu ilk algılayışımdı. Acının bilincine ilk varış. Bir zamanlar ben olan o kişi, elleri okul çantasının kayışlarında ağlamaksızın ve tek düze adımlarla evine yollandı. Bu kez yol kenarındaki çitin direklerini saymadan. İnsanların arasına ilk düşüşüydü. Demek ki insan bazen bir şeyin ne zaman başladığını, nasıl ve nerede başladığını, bir de hangi gözyaşlarını dökebilirdi bilebiliyor. Bu olay Kılan Köprüsü'nde oldu, kıyı yolunda değil. Kimi insanlar çok ünlü 4 kişinin birden doğmuş olduğu 1 Temmuz'da ya da dünyayı düzeltmek iddiasında olanlarla dehaların tıka basa doldurdukları, ilk çığlıklarını attıkları 5 Mayıs gibi günlerde doğmuşlardır. Bana gelince benim için ilk gün olan günde hayatlarına başlamak gibi bir dikkatsizlik yapanların kim olduklarını asla öğrenemedim. Büyük İskender'le, Leibniz'le, Galileo Galilei'le ya da Karl Marx'la yıldızın parladığı bir anı paylaşmanın verdiği tatmin duygusu bana yabancı. Ve doğum günleri yolculuk günlerine rastlayan bütün yolcuların doğum tarihlerine ait bir listenin hazır bulundurulduğu Rotterdam gemisiyle New York'tan Avrupa'ya gelirken bile sıra bana geldiğinde yalnızca benim kamera kapımın altından kaptanın katlanmış tebrik kartı bırakıldı ve ben öğlene kadar yüzlerce yolcu arasında daha önceki günlerde olduğu gibi o günde masalarına bir pastanın armağan bırakılacağı ve "Happy birthday to you" sürprizleriyle karşılaşacak birkaç kişinin daha bulunduğu umuduyla yaşadım. Ama sonra anlaşıldı ki yalnız ben vardım, bakışlarımı yemek salonunun her yanında dolaştırmam boşunaydı. Başka kimse yoktu. Pastayı çabuk çabuk kestim, Hollandalılarla dolu 3 masaya acele dağıttım ve içki içip konuştum. Deniz tuttuğunu, bütün gece uyuyamadığımı söyledim ve kamerama koşup kapıyı arkamdan kilitledim. Kılan Köprüsü'nde değildi, kıyı yolunda değildi, gecenin içerisinde Atlantik'te de değildi. Yalnız o gece boyunca içkili olarak gecelerin en karanlığına doğru yol aldım. Ancak sonradan öğrendim ki o sıralarda beni henüz ilgilendiren, günde hiç olmazsa ölmüş olan biri vardı. Bizi çok aşan bağlamları istediğim gibi tasarımlamama engel bulunmadığı için ve bunu yaparken hiçbir bilim beni denetleyemeyeceği için astrolojinin işine karışmak tehlikesi pahasına kendi başlangıcımı bir sonla aynı bağlam içerisine yerleştiriyorum. Çünkü bir insanın ruhu söndüğünde bir başkasının yaşamaya başlaması için hiçbir neden yok. Ama bu adamın adını vermiyorum çünkü bunu düşündüğüm anda aklıma hemen Kartnering'in arkasındaki sinemanın gelmiş olması benim için daha önemli. O sinemada 2 saat boyunca bir renk cümbüşünün ve karanlığın içerisinde oturup hayatımda ilk kez Venedik'i görmüştüm. Suya çarpan kürekleri dinledim. Işıklar eşliğinde suda gezinen bir müzik de vardı ve o müziğin ezgileri beni de beraberinde sürükleyip heykellere doğru, çifte heykellere ve onların dans ritmindeki ayak uçlarına götürüyordu. Kendisini asla göremeyeceğim Venedik'e işte böyle gitmiştim. Viyana kışının rüzgarlı ve buz kesmiş bir gününde. O müziği yeniden duyduğum çok oldu. Doğaçlamadan ve çeşitli değişimleri içerisinde ama asla ilk duyduğumdaki gibi ve olması gerektiği gibi değildi. Bir defasında yan odadan geliyordu. İmparatorluğun çöküşüne ve sosyalizmin geleceğine ilişkin çok sesli bir tartışma ortamında müziği parçalamaktaydılar. Ve birisi varoluşçuluğu ya da yapısalcılığa karşı çıkmış olduğu için bir başkası bağırmaya başlamıştı. Ben dikkat kesilerek bir nota daha kaptım ama müzik artık bağırmalar içerisinde yıkılıp gitmişti. Ben de artık başka şey duymak istemediğimden iç sürgünüme çekilmiştim. Zaten duymak istemediğim çok olur ve çoğu zaman görmek de istemem. Hermagor'da kayalardan yuvarlandığı için can çekişen atı görmek istemediğim gibi yardım istemek için kilometrelerce yürümüştüm ama atı bakıcı çocuğun yanında bırakmıştım. Onun da elinden bir şey gelmiyordu. Bunun gibi Mozart'ın büyük messini ve faşing zamanı bir köyden yükselen silah seslerini de duymak istemediğim olmuştur. Anlatmak istemiyorum. Anılarımdaki her şey beni rahatsız ediyor. Malina odaya giriyor, yarısı boşalmış bir viski şişesini arıyor, bana bir kadeh veriyor, bir tane de kendisine dolduruyor ve konuşuyor. Hala rahatsız ediyor seni, daha geçmedi. Ama seni rahatsız eden hatırlamanın bir başka türü. 1. Bölüm İvan'la Mutluluk. Yine sigara ve içki içilmiş, sigaralar, kadehler sayılmış, sonra yalnız bugün için 2 sigara daha, çünkü bugünle pazartesi arasında 3 gün var, İvansız 3 gün. Ama 60 sigara sonra İvan Viyana'ya dönmüş olacak, önce saat servisine telefon edip saatini kontrol edecek, ardından 00 uyandırma servisini arayacak ve hemen geri aranacak. Sonra hemen uyuyacak, ancak ona özgü bir biçimde çabucak. Uyandırma servisinin telefonuyla uyanacak, her defasında farklı açığa vurduğu bir öfkeyle gözlerini açacak, iniltiler, küfürler, ileri geri sözler ve yakınmalarla. Ama sonra bütün öfkesini unutup hemen banyoya seyirtecek, dişlerini fırçalamak, duş almak, tıraş olmak için. Transistörlü radyoyu açıp sabah haberlerini dinleyecek. Burası Avusturya 1. APA. Şimdi kısa haberleri veriyoruz, Washington. Oysa Washington, Moskova ve Berlin aslında olur olmaz yerde seslerini yükseltmek, kendilerini önemli kılmak merakında olan yerlerden başkaca bir şey değil. Benim Macar sokağı ülkemde onları ciddiye alan yoktur. Ya da bu tür haddini bilmezliklere tıpkı yükselme hırsıyla yanıp tutuşan görgüsüzlüklere yapıldığı gibi gülüp geçilir. Bu yerlerin artık benim hayatımda etkili olabilmesi söz konusu değil. Ben o hayatımı sırtlayıp bir başka hayatın içine atıldım. Landstrasser, Hoitpaststrasse'de adını bulmam gereken şu çiçekçi dükkanının önünde ve koşarken durmamın tek nedeni vitrinde duran bir demet kırmızı zambaktı. Kırmızıdan 7 kat daha kırmızı böylesi zambakları o güne değin hiç görmemiştim. Ve vitrinin önünde İvan vardı. Başkaca bir şey bilmiyorum. Çünkü hemen İvan'la gittim. Önce Rasumfoski sokağındaki postaneye. Orada ikimiz de ayrı bankların önüne gitmek zorunda kaldık. O havale alınıra, bense pullara. Ve daha bu ilk ayrılık bile o denli acıydı ki çıkışta İvan'ı yeniden bulduğumda tek kelime söyleyemedim. İvan da bana bir şey sorma gereğini duymadı. Çünkü içimde yoluma onunla devam etmek, üstelik hemen ona gitmek zorunda olduğum konusunda hiçbir kuşku yoktu. Oysa hayretle gördüm ki benim yalnızca birkaç ev ötemde oturuyordu. Sınırlar hemen çiziliverdi. Çünkü kurulacak olan zaten küçücük bir ülkeydi. Ne toprak talepleri ne de doğru dürüst bir anayasası vardı. İçinde yalnızca iki evin, insanının karanlıkta güneş ve ay tutulmalarında bile bulabileceği iki evin bulunduğu sarhoş bir ülke ve ben kendi evimden İvan'ın karşı sıradaki evine kaç adımda gidebileceğimi ezbere biliyorum, gözlerimi kapayarak da gidebilirim. Bugüne kadar yaşadığım hep panik içerisinde ağzım kupkuru, boynumda beni boğmak isteyenlerin parmak izleriyle yaşadığım geniş dünya şimdi kayda değer olmayan anlamına indirgenmiş. Çünkü bu dünyaya karşı koyan bugünkü gibi yoğunluğundan hiçbir şey yitirmesin diye yalnızca beklemekten ve sigara içmekten ibaret bulunsa bile gerçek olan bir güç var. Ters dönmüş olduğu için telefon kablosunu ahize elimde dikkatle 10 kez döndürüyorum. Ciddi bir durumda yeniden kullanılabilsin diye ve o zaman yani o ciddi durumdan önce şu numarayı çevirebilirim. 72-68-93. Kimsenin cevap vermeyeceğini biliyorum ama benim için önemli olan bu değil. Yalnızca İvan'da, onun perdeleri kapalı evinde telefonun çalması ve telefonun nerede olduğunu bildiğim için zil sesi oradan İvan'a ait olan her şeye şöyle demeli. Benim, ben telefon ediyorum. Bunu İvan'ın oturmaktan hoşlandığı ve ansızın 5 dakika için kestirdiği ağır ve derin koltuk duyacak, sonra dolaplar, altında birlikte yattığımız lamba, İvan'ın gömlekleri, elbiseleri, Bayan Agnes neleri yıkamaya götüreceğini anlasın diye yere atmış olacağı çamaşırları duyacak. Bu numarayı çevirebildiğimden bu yana hayatım nihayet akışını durduruyor. Artık çarkın dişleri arasına sıkışmıyorum, çaresiz güçlüklerle karşılaşmıyorum, artık ne ilerliyorum ne de yoldan çıkıyorum. Çünkü nefesimi tutuyorum, zamanı durduruyorum, telefon ediyorum, sigara içiyorum ve bekliyorum. Şimdi ben herhangi bir nedenle bundan 2 yıl önce Macar Sokağı'na taşınmamış olsaydım, üniversite yıllarımdaki gibi Beatrix Sokağı'nda otursaydım ya da daha sonra çok yaptığım gibi yurt dışında yaşasaydım, o zaman hayatım rastgele bir akışı izleyecekti ve ben dünyanın en önemli gerçeğini hiçbir zaman öğrenemeyecektim. Yani erişebildiğim her şeyin, telefonun, ahizenin ve kordonun, ekmeğin, tereyağının ve İvan yemeğe bayıldığı için pazartesi akşamına sakladığım füme ringa balıklarının ya da benim en severek yediğim şey olan sucuğun, bunların tümünün İvan marka olduğunu ve İvan firmasından geldiğini. Önceleri dayanılmaz bir gürültü çıkaran yazı makinesiyle elektrikli süpürgede herhalde bu iyi ve güçlü firma tarafından satın alınıp uysallaştırılmış olmalı. Otomobillerin kapıları artık pencerelerimin altında sert çarpışlarla kapanmıyor ve doğa bile ansızın İvan'ın gözetimi altına girmiş olmalı. Çünkü kuşlar sabahları daha hafif sesle ötüyor ve kısa süreli ikinci bir uykuya izin veriyor. Ama bu mülkiyet değişimi gerçekleşeli beri bunların dışında olan daha pek çok şey var. Ve kendini bir bilim, hızla ilerleyen bir bilim sayan tıbbın şu olaydan haberinin bulunmaması bana tuhaf geliyor. Burada benim bulunduğum çevrede Macar Sokağı 6 ve 9 numaralar arasında acılar ve ağrılar giderek hafiflemekte, kanser ve tümör, astım ve enfarktüs, ateş, enfeksiyonlar ve baygınlıklar, dahası baş ağrıları ve hava değişiminin yol açtığı rahatsızlıklar bile güçlerini yitirmiş durumda. Ve ben kendime bilim adamlarını bu basit çareden haberdar etmek görevim değil mi diye soruyorum. O zaman bütün hastalıkları sürekli geliştiren ilaçlarla ve iyileştirme yöntemleriyle iyi edebileceği görüşünde olan bilim, ileriye doğru büyük bir adım atabilirdi. Bu kente ve büyük bir olasılıkla her yere egemen olan o sinirli titreşimler, o büyük gerilim de bu bölgede neredeyse yok gibi ve dünyadaki şizofreni eğilimi yoğunluğunu giderek artıran o çılgınca ruhsal parçalanma, burada farkına bile varılmadan ortadan kalkıyor. Heyecandan geriye kalan yalnızca saç firketelerini ve çorapları bulmak için acele bir arayış, rimel sürerken ve farıç seçerken, göz kapakları için kullanılan ensiz fırçaları tutarken, pamuğu açık ya da koyu renkli pudraya batırırken gelen hafif bir titreme. Ya da çantayı, mendili bulmak için banyoyla koridor arasında koştururken, gözlerin önlenemez bir biçimde nemlenmesi, dudaklarda hafif bir şişme, yalnızca bu gibi ufacık fizyolojik değişiklikler, boyu bir santimetre uzatan daha hafif bir yürüyüş tarzı ve vakit öğleden sonra olduğu ve bürolar kapanmaya başladığı için bir ağırlığın hafiften ortadan kalkması ve sonra şu gündüzleri görülen düşlerden oluşma gerillaların hafiften sızışları. Macar sokağından aşağı doğru yürüyüp sokağı ayaklandırıyorlar, gösterişli bildirileriyle bir de hedeflerine varmak için bildikleri tek paroloyla bütün sokağı egemenlikleri altına alıyorlar ve daha bugünden geleceğin yerine geçen bu parolanın adı tabii ki Ivan'dan başka bir şey olamaz. Parola Ivan ve hep, hep Ivan. Çürümeye ve alışılmışa karşı, hayata ve ölüme karşı, hayatın rastlantıya bırakılmış bütün bu akışına karşı, radyodan gelen bütün bu tehditlere, gazetelerin manşetlerinden kaynaklanan vebaya karşı, üst ve alt katlardan damla damla gelen sinsi ihanetlere, içten ağırdan yürüyen kemirilmeye ve dıştan gelen yenip yutulma tehlikesine, Bayan Breitner yüzünden her sabah yansıyan hakaret görmüş gibi ifadeye karşı ben burada akşamın erken saatlerinin nöbetini tutuyorum ve bekliyorum ve sigara içiyorum, giderek daha iyimser ve güven dolu, hep daha kendimden emin, daha güven dolu olarak ve bugüne kadar görülmedik uzunlukta bir süre boyunca kendimden emin, çünkü bu parola altında zafer benim olacak. Ivan her ne kadar hiç kuşkusuz benim için yaratılmışsa da onun üzerinde asla tek başıma hak ileri süremem. Çünkü o sessiz harfleri yeniden sabit ve anlaşılır kılmak, sesli harfleri eksiksiz yankılanabilmeleri için yeniden açmak, sözcüklerin yeniden dudaklarıma yükselmesini sağlamak, parçalanmış ilk bağlamları yeniden kurmak ve problemleri çözmek için geldi. Ve ben Ivan'ın yanından bir santim bile ayrılmayacağım. Küçük pusulalarımızı imzalarken kullandığımız birbiriyle özdeş olan net bir tınıyla yankılanan ilk harflerimizi bir uyum içerisine sokacağım, üst üste yazacağım ve biz adlarımız arasındaki bu birleşmeyi gerçekleştirdikten sonra ilk sözcüklerin yardımıyla bu dünyayı yeniden onurlandırmaya dikkatle başlayabiliriz. Başlamalıyız ki dünya da kendini yeniden onurlandırmayı istemek zorunda kalsın. Ve biz yıkımı değil, dirilişi istediğimiz için herkesin gözleri önünde birbirimize ellerimizle dokunmaktan kaçınıyoruz. Bakışlarımızla ise birbirimize ancak gizliden çeviriyoruz. Çünkü Ivan bakışlarıyla önce o gelmeden gözümün ağ tabakasına yansımış olan görüntüleri gözlerimden silmek zorunda ve bir sürü arınmanın ardından yine de silinmesi neredeyse olanaksız, karanlık ve korkunç bir görüntü beliriyor. O zaman Ivan bunun üstüne hemen aydınlık bir resim koyuyor, benden hiçbir kötü bakış kaynaklanmasın diye, bu korkunç bakışı yitireyim diye, bu bakışı nasıl edinmiş olduğumu biliyorum ama hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Henüz yapamazsın bunu, hala daha yapamıyorsun, seni rahatsız eden çok şey var. Ama Ivan beni iyileştirmeye başladığı için artık dünya çok kötü bir dünya olamaz. Bunun neden gizli yapılması gerektiğini, neden kapıyı ve perdeleri kapattığımı, neden Ivan'ın karşısına yalnız çıktığımı bir zamanlar herkesin bilmesine karşın, bugün artık kimseler bilmediğinden bir neden açıklayacağım. Kendimizi saklamak için değil, bir tabuyu yeniden kurmak için böyle olsun istiyorum ve Malina, ona açıklama yapmama gerek kalmadan anladı. Çünkü yatak odamın kapısı açık olduğunda ve yalnız başımayken ya da o evin içinde tamamen yalnız olduğunda bile odamın önünden geçiyor ve odasına gidiyor. Sanki burada hiçbir zaman açık bir kapı olmamış, sanki burada hiçbir zaman bir kapı kilitli kalmamış, sanki burada hiç oda yokmuş gibi tek hiçbir şey kutsanmışlığını yitirmesin diye ve ilk yürekli yaklaşımlara, son tatlı boyun eğişlere yeniden bir şans tanıyabilmek için. Lina da burasını derleyip toplamıyor. Çünkü bu odaya kimse giremez. Feda edilecek, otopsisi yapılacak ve çözümlenecek ne bir şey oluyor ne de olan herhangi bir şeyin bunların yapılmasına elverişli. Çünkü Ivan'la ben birbirimizi karşılıklı yerlerde sürüklüyor, tekerlek cezasına çarptırıyor, işkenceden geçiriyor ya da öldürüyor değiliz. Ve böylece ikimiz de birbirimizin önüne siper oluyoruz ve bize ait olan ama bir türlü ele geçmeyen şeyi koruyoruz.